Ayrım 33, Hesaplaşma, Jack de Brule, sayfa 312. Londra. British Museum'da her şeyin normale dönmesinden sonra sesi mermer salonlarda yankılanan ateşe önce kimin cevap verdiği sorusu hala yanıtsızdı. Binanın dışında silah sesleri duyulur duyulmaz, çığlıklar atmaya başlayan kadınlar veya sayısız korumalar, gizli polisler ve etkinlik için tutulmuş diğer profesyonel güvenlik görevlileri. Teröristlerin attıkları füze Halid'in Daimler limuzinini mahvettiği sırada muhafızlar paniğe kapılmış kalabalıkları binanın arka tarafında kalan en kolay savunulabilecek çıkışın bulunduğu yalnızca yetkili personele ait alanlardan birine doğru yönlendiriyorlardı. Kalantor konuklar arasında bulunan Araplar ve İngilizler daha önce de aşırı İslamcılar veya ayrılıkçı İRA tarafından gelen terörist tehditlere maruz kalmışlardı. Ve çoğu kendilerini tahmin ettiklerinden daha sakin davranırken bulmuştu. Kabullenişten kaynaklanan bir düzenlilik de muhafızların kendilerini güvenli bölgeye götürmelerine izin verdiler. Mermer koridorlarda kalabalık bir grup halinde yürüyüp insanların ellerinden çıkmış değerli sanat eserlerinin ve arkeolojik hazinelerin ağırlığı altında inleyen cam vitrinlerin önünden geçerlerken çok az konuştular. Silahlı nöbetçilerin baskıları nedeniyle acele etmek zorunda kaldıklarında Arap çiftler şaşırtıcı şekilde birbirlerine İngiliz çiftlerden daha fazla şefkat gösteriyor, eşlerinin ellerini tutup onlara yatıştırıcı sözcükler mırıldanıyorlardı. Karmaşa sırasında müzeye tek bir el bile ateş edilmemişti. Halit bitirebildiği birkaç gerilim romanında kurşunların yakından geçerlerken ıslık sesi çıkardıklarını ve bazen de insanın kurşunların geçişlerinin havayı karıştırdığını hissettiğini okumuştu. Lakin hiçbir yazar yeterince yakından hızla geçen mermilerin yaydıkları yoğun ısının Halit'in yüzündeki ve ensesindeki deriyi yakacağından söz etmemişti. Çimentoya saplanan metal zarflı mermilerin kaldırımdan kopardığı beton parçaları Halid'in ellerine, yüzüne ve gözlerine batıyordu. Yarım düzine silahlı adam tüfeklerini çatırdatarak üzerine gelirken Halid elinden geldiğince çabuk hareket edip yuvarlanarak hedef küçültmeye çalıştı. Otomatik silah ateşine artık Great Russell Caddesi'nin ilerisinde kurulan barikatların arkasında konuşlanmış polislerin açtığı ateş yanıt veriyordu. Halid'in yüzü koyun yatan vücudunun üzerinde ölümcül bir çapraz ateş açılmıştı. Saklanacak bir yer yoktu. Daimler'in yanması süren enkazı yaklaşılamayacak kadar sıcaktı. Ama bükülüp kalmış kütleden yükselen yağlı ince duman arkasına sığınılabilecek bir perde oluşturuyordu. Telaşla kendisini limuzinden çıkan dumanın arkasına atmaya çabalayan Halid'in sırtına bir mermi saplandı ve omzundan kalçasına inen ateş gibi yakıcı bir hat oluştu. Kendisini yere atıp caddeye yuvarlanmayı başardı. 20 santim yüksekliğindeki kaldırım daha önceki açık pozisyonuyla kıyaslandığında bir tankın zırhı gibi geldi. Yanmakta olan araba enkazından yayılan ısı takım elbisesini için için yakmaya, arabaya yakın olan sol eli de su toplamaya başlamıştı. Halit yerinden kıpırdamaya cesaret edemiyordu. Silahlı adamların ikisi keskin nişancı bir polisin taşıdığı hafif otomatik tüfekle açılan şiddetli ateş sonucunda ölmüştü. Bir diğer ikisi de yaralıydı. İki terörist Halid'in aşağı yukarı 100 adım ötesindeydiler. Ancak duman ve ateş onu kamufle ediyor, adamların açtıkları seri ateş hedefini bulamıyordu. Özel serginin açılışını izlemek üzere orada toplanmış olan meraklılar, çılgın gibi kaçan güruhun altında kalan birkaç talihsizi umursamadan birbirlerini iterek panik içinde kaçışmışlardı. Saldırı başladığında gazetecilerin hiçbiri gözlerini bile kırpmamışlardı. Hindenburg faciasına tanık olan Herb Morrison'ın canlı radyo yayınında bu felaketi dinleyicilere aktararak gazeteciliğin dünya üzerindeki etkisini sonsuza kadar değiştirmesinden bu yana böyle bir an yaşamak tüm muhabirlerin rüyası olmuştu. Hepsi bu anın tadını çıkarıyordu. Hepsi birden tenis maçı seyreden seyircilerin sükunetiyle arabasından inip 100 metre ilerideki katliama doğru ilerlemekte olan bir parlamenterin yanından ayrılmışlardı. Ve kurşunlar uçuşmaya başladığında hepsinin yüzündeki sıkıntılı, uyuşuk ifade yerini canlı bir haz ifadesine bırakmıştı. Daimler havaya uçtuğunda muhabirlerden biri kahkahalar atmıştı. Kurşunlar etrafında uçuşurken bir daha asla hiçbir şey hissetmeyeceğini tahmin eden Halit bunların hiçbirinin farkına varmamıştı. Gözlerini o kadar sıkıca yummuştu ki göz kapaklarının altındaki karanlıkta hayaletimsi ışıkların kısa ve eğri çizgileri dans ediyordu. Yine de Great Russell Caddesi'nin kenarında tamamen hareketsiz kalabilmişti. Yaşadığı deneyimlerin hiçbiri onu bu tür bir teröre hazırlamamıştı ve ölüm onu ararken Halit soğukkanlılığını nasıl koruyabildiğine hayret ediyordu. Derken çatışma başladığı gibi bir anda sona erdi. Polis barikatından açılan ateş Halit'ten sadece 40 adım uzakta olan ve ateş eden son teröristleri de öldürmüştü. Biri sol gözüne isabet eden tek kurşunla yere devrilmiş, diğerinin vücudu da genç bir özel bölüm ajanı tarafından açılan 10-50'lik ateş sonucunda neredeyse ikiye ayrılmıştı. Bütün manzara motor sürücülü Nikon ve Leica kameralar tarafından görüntülenmişti. Yeterince yağan yağmurun kaldırım kenarında meydana getirmiş olduğu derecik, kırılmış çimento parçalarıyla yaprakların ve bir kola şişesinin kapağının etrafında anaforlar yapıyor, Halid'in yüzüne yapışmış kum taşlarını ve toprağı yıkıyordu. Suyun soğukluğu Halid'in korku veya acıyla değil de, onlar daha sonra geleceklerdi, hala hayatta olmasının verdiği mutlulukla karışık rahatlamayla inlemesine neden oldu. Polis sirenleri saldırıdan sonra çöken sessizliğe nokta koydu. Ambulanslar, yeni muhabirler grubu ve herkes geliyordu. Halit kaldırımın kenarında kalıp yağmurun ritmik bir şekilde sırtına yağmasına ve boynundan aşağı yılan gibi kıvrılarak yola akmasına izin verdi. Ancak birisinin kendisine yaklaşarak "Aman Tanrım" dediğini duyduğunda ayağa kalkmaya çalıştı. Boğucu bir acı dalgası bedeninde dolaşmadan önce kendisini yerden ancak birkaç santim kaldırabildi. Farkına vardığından çok daha kötü yaralanmıştı. "Ses yaşıyor!" diye bağırdı. "Hemen buraya bir doktor gönderin!" Sakinleştirici bir el omzuna dokundu ve Halid'in nefesi kesildi. Ses onu bir insanın üzerindeki kanın el verebileceği ölçüde rahatlatacak şekilde "İyileşeceksin dostum" dedi. "Sen Andrews'taki çukurlardan daha fazla deliğin var ama iyileşeceksin." Dipnot: İskoçya'nın doğusunda Kuzey Denizi kıyısında tarihi Gort sahaları ve 1410 yılında kurulmuş üniversitesiyle tanınan şehir St. Andrews. Halit'le ilgilenmeye başlayan doktor yardımcısı askere dönerek "Kim olduğuna dair bir fikrin var mı?" diye sordu. "Evet, bugüne kadar gördüğüm en şanslı orospu çocuğu." Hasan bin Rufti karşısında duran adama gücü yettiğince sert bir tokat attı. Darbe Rufti'nin sahip olduğu tüm gücü taşımasına karşın kollarının altından süet parçaları gibi sarkan yağlar kolunun doğallıkla savrulmasını engellemiş ve harcadığı gücün önemli bir bölümü kendi büyük kütlesi tarafından yutulmuştu. 4 karatlık pembe elmas tokadı yiyen adamın yanağından çizgi halinde bir et parçası kopardığı için Rufti'nin elinin tersiyle vurduğu tokadın tamamlanış hareketi özellikle daha etkili olmuştu. Kanlı izden ötürü zevkten deliye dönen Rufti aynı şekilde bir tokat daha attı. Yağ tabakası yüzüğündeki düz kesimli taşın sivri kenarına çarpıp sıkışınca kanayan kendi eti olmuştu. Bir küfür sallayarak yaradan akan kan sanki gücünü kaybettiriyormuşçasına parmağını ağzına sokup aç gözlülükle emmeye başladı. Hüzünlü bir tavırla karşısında büzülmüş olan adamın arkasındaki iki adama bakıp "Benim etrafım hep aptallarla dolu oldu." diye sızlandı. Parmağını havyar sürülmüş bir tost ekmeğini olduğu gibi mideye indirebilecek kadar geniş ağzından çekti. Rufti kanayan parmağını acayip bir höpürtüyle tekrar ağzına sokup konuşmasını kanayan parmağının arasından sürdürdü. Sabit bir hedefe füze fırlatmak ne kadar zor olabilir ki? Sana adamlar durur durmaz ateş etmen söylenmişti. Ama sen Huddari'nin kaçmasına izin vermeye yeterli olabilecek kadar uzun bir süre beklemeye karar verdin. Sırt üstü yerde yatan Kürt özgürlük savaşçısı, ama lütfen şoför, o benim kardeşim gibiydi. Bunu siz de biliyordunuz herhalde diye inledi. Tek bir adamın ölmesine karşılık olarak örgütünüze $1 milyon verdim ve sen bana davanız uğruna biraz fedakarlık yapmak istemediğini mi söylüyorsun? Şoförün ölmesi gerekiyordu, bunu ikimiz de biliyorduk. Huddari'yi vurman ve arkadaşının füze saldırısında ölmesi gerekiyordu. Onun şehit olması bütün operasyonun anahtarıydı. Sizin kim olduğunuzu kimse bilmezse Allah ve onun peygamberi adına davanızı sürdürmeyi nasıl bekleyebilirsiniz? Bunun için şehitler vermeniz lazım. Öfke ve yaşadığı düş kırıklığı Rufti'nin kauçuğumsu dudaklarının iğrenç bir biçimde kıvrılmalarına neden olmuştu. İngilizce'de hafif bir heceleme değişikliğiyle Kürt sözcüğünün bir peynir türü anlamına geldiğini biliyor muydun? Dipnot Kurt Cheese, yani lor peyniri. Böyle bir isimden ötürü senin halkın zaten alay konusu oluyor. Kürtlerin ana vatanı, peynir imalatçıları ve sağmal inekler için bir yurt gibi geliyor kulağa. Rufti saatine baktı. 30 santim kalınlığındaki bileğini sarabilecek özel bir kayışı vardı saatin. BBC 10 dakika içinde bu geceki saldırının örgütünüz Birleşik Kürdistan tarafından gerçekleştirildiğini ve bağımsız bir ülke talebinizin yerine getirilmemesi durumunda bu saldırıların süreceğini bildiren bir mektup alacak. Ve bu fiyaskodan sonra insanlar durmayın, saldırmaya devam edin. Betona ateş etmek için 7 Kürt öldü. Kısa zamanda davanızı sürdürecek savaşçınız kalmayacağı için lütfen devam edin diyecekler. Rufti kat kat gerdanlarını titreterek adamı azarlamaya devam etti. Bizim anlaşmamız Halit Huddari'nin öldürülmesi karşılığında para değişimiydi. Bu ölümün benim için ne denli önemli olduğunu anlayamayacak kadar salak olduğunuzun farkındayım. Ama ayaklarıma kapanıp son anda fikrinizi nasıl değiştirdiğinizi anlatmak için sızlanmayın. Rufti böylesine önemli anlarda kendisini nasıl görüyorsa şu anda da kesinlikle öyle görüyordu. Artık güce sahipti, gerçek güce. Eğer emir verirse iki adamı Kürt'ü öldürürlerdi ki bu emri verecekti Rufti. Lakin özgürlük savaşçısının ayaklarına kapanmış olmasının verdiği müthiş heyecan bu durumu hemen sonlandıramayacak kadar sarhoş edeceğiydi. Bu olayı uzatacak, tadına varacak ve hak ettiğini düşündüğü gücü, haklının ve haksızın gücünü, yaşamın ve ölümün gücünü hissedecekti. Caligula da benim gibi hissetmiştir diye geçirdi içinden. Dipnot, asıl adı Gaius Julius Caesar Augustus Germanicus'tur. Milattan sonra 31 Ağustos 12-24 Ocak 41, milattan sonra 37-41 yılları arasında hüküm sürmüş, 39-41 yıllarında konsül olmuştur. Savurganlığı, ahlaksızlığı, acımasızlığı ve despotluğuyla tanınan 4. Roma İmparatorudur. 24 Ocak 41 tarihinde kendi muhafızları tarafından öldürülmüştür. Caligula lakabını üniformasının bir parçası olarak giydiği küçük asker sandaleti anlamına gelen Caligula'dan almıştır. Rufti ordör tabağı olarak kullandığı koca Dalton servis tabağından bol miktarda kaz ciğeri ezmesi sürülmüş bir kraker seçip ağzına tıktı ve büyük bir hızla çiğneyip yuttu. Anında ağzına götürdü, ikincisi aynı şekilde bir iki çiğneyişten sonra kayboluverdi. Eliyle hala dizlerinin üzerinde duran Kürt'e işaret ederken üçüncü krakeri yemeden elinde tutmayı düşündü. Ancak şeytana uymak ona daha cazip geldi ve üçüncü kraker de saniyede gözden kayboluverdi. Bir flüt kadehteki alkolsüz brütü başına dikti ve hemen ardından kadehini tekrar öyle bir açgözlülükle doldurdu ki açık renkli suni şampanya adamın hantal bedenini kucaklamış olan koltuğun yanında duran alçak kanepeye döküldü. İranlılar ve Iraklılarla toplantı yapmadığında Rufti geçtiğimiz günlerde zamanının büyük bölümünü OPEC toplantısının ertesi gün gerçekleştirilecek açılış töreninde yapacağı konuşmaya hazırlanarak geçirmişti. Konuşmasına Halit Huddari hakkında uygun miktarda üzüntü ve hayranlık duyguları katmış, bakanın yaşamına mal olan duygusuzca saldırıya öfke kusmuş ve kendisinin Birleşik Arap Emirlikleri'nin toplantıdaki resmi temsilciliğine terfi etmesini üzgün bir tavırla kabul etmişti. Huddari suikastı haftalar, aslında aylar öncesinden planlanırken inanılırlığı sağlayabilmek amacıyla hazırlıksız yakalanmış hissi uyandırabilmek için yapacağı konuşmayı hazırlamayı son anlara bırakmıştı. İranlılarla Iraklılara Huddari'nin neden hala hayatta olduğunu nasıl açıklayacağını düşünürken bağırsaklarında yağlı bir kayganlaşma olduğunu hissetti. Suikast sözüm ona Rufti'nin her şeyin yolunda gitmesi için çok çaba harcadığı sayısız olayı tetikleyecekti. Ama bunların hiçbiri gerçekleşemeyecekti artık. Özellikle Iraklılar intikam alma peşine düşeceklerdi. Kürt özgürlük savaşçılarının eğitilmeleri için aslan payını onlar vermişler. Bu paraların önemli bir kısmı da Hasan Rufti'nin kişisel hesaplarına geçivermişlerdi. Ve Iraklılar elbette bir açıklama isteyeceklerdi. Irak temsilcisine demişti, Huddari'nin ölümünün açıklanmasının ardından Irak'ın güney sınırına 20 bin adam ve 8 bin tank sevk edilecekti. İçkisini yudumlar bir yandan da karşısındaki Kürt'e bakarken gevşek yüz atları sertleşmişti. Bu keçi çobanını kendi ellerimle gebertmek istiyorum diye düşündü. 10 odadan oluşmuş suitin uzak bir yerlerinde yumuşak sesle bir telefon çaldı. Biraz sonra da yardımcılarından biri kapıyı vurdu. Adam gümüş bir tabağa koyduğu siyah telsiz telefonu koyu renkli bir şekerlemeymiş gibi sunmuştu. Rufti ne var diye homurdandı. Tarık arıyor bakanım. Huddari'nin götürüldüğü hastanedeymiş. Tarık Rufti'nin kendi adamlarından biriydi. Nihayet Rufti telefona saldırırken diğer adamına anlamlı bir bakış attı. Hiç olmasa birisi birazcık inisiyatif kullanıyor. Telefonla konuşurken sesi biraz önce olduğu gibi asabi değil, tiz ve otoriterdi. Tarık bana iyi haberlerin olduğunu ve çakalın aldığı yaralar yüzünden öldüğünü söyle. Hayır bakanım, Huddari hala hayatta ama durumunun kritik olduğu söyleniyor. Ben hastaneye geldiğimde bir hademe hala acil odasının girişinde onun kanlarını paspaslıyordu. Tarık'ın kendisiyle güvenli olmayan bir cep telefonundan konuştuğunu bilen Rufti, isim vermemesi için adamın kulağını büktü ama sonra kendi kuşkuları sanki kendisini ilgilendirmiyormuş gibi sözlerine devam etti. Dinle beni, sen orada kal ama Huddari'ye yaklaşma. Senin orada bulunmanın benimle ilintilendirilmesini istemiyorum. Orada güvenlik nasıl? Şimdiye kadar Laçka'ydı. Huddari'nin kim olduğunu bildiklerini sanmıyorum. Tarık sesine mümkün olabildiğince gerginlik ekledi. Odasına kolayca girebilirim. Bir kurşunun daha önemi olur mu? Hayır, sen sadece Huddari'nin yakınında ol. Benim düşünmek için biraz zamana ihtiyacım var. Huddari'nin işini kesin olarak bitirmek için bu gerizekalı Kürt'ü gönderebilirim. Rufti telefonu sinirle kapatıp hala dizlerinin üzerinde olan Kürt'ü işaret etti. Şimdilik hapsedin, onunla işim henüz bitmedi. Rufti keşke Ebu Elam yanımda olsaydı diye geçirdi içinden. Ölüm kusan tüfeğiyle Huddari'nin odasına yıldırım hızıyla dalar, yetkililer neler olduğunu anlayamadan çok önce de oradan kaçıp giderdi. Rufti ikinci teğmenine aynı derecede güvenmiyordu. Tarık iyi ve ihtiyatlıydı. O Elam'ın psikozlu heyecanından yoksundu. Kerikov'un ihanetine karşı önlem almak ve Max Johnson'ın bu pazarlıkta kendi payına düşen kızımdan cayması gibi bir düşünceye kapılmamasını sağlama almak üzere Aggie Johnson'ın kaçırılmasının denetlenmesi için Elam'a Alaska'da ihtiyaç vardı. 33. ayrımın sonu. Sayfa 319.